Ayrım 20. Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 195. Necmettin Erbakan ve arkadaşları geleneksel halk muhalefetine, esnaf ve yeni girişimcinin ekonomik pastadan pay kapma arzusuyla buluşturarak ve bunu da bir tür dine hizmet gibi göstererek siyasete soyunmuşlardır. Erbakan'ın siyasete girerken Nakşibendi tarikatının yaşayan liderinden yani Kemal Kaçar'dan izin alması bundandır. Cumhuriyet döneminde yer altına inen tarikatlar el altından Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi'ne AP'yi destekliyorlardı. Ama Erbakan da ilgilerini çekmekteydi. Cumhuriyet karşıtı dinci oluşumların bir kısmı Erbakan üzerinden siyasi alana çıkacak, daha geniş ve daha açık bir kanal aranabileceğini hesap etmeye başlamışlardı. Erbakan'ın ilk partisi Milli Nizam Partisi, eskiden mahallelerde cami imamının söylediği ve halkın pek hoşlanarak dinlediği sözleri zamanı uyarlamaktan öteye gitmeyen sloganların ve görüşlerin uç verdiği bir partiydi. Bunu ağır sanayi sloganıyla süslüyor, Müslüman kardeşliğini de ekleyerek Orta Doğu'yu da işin içine katmaya çalışıyordu. Onu geleneksel tarikatçılardan farklı kılan yanı, bilinen tarikatçı çizgiye siyasal İslam denilen ve Müslüman kardeşlerden yayılan etkiyi katmasıydı. Erbakan kendisini mücahit ilan ettirmişti ve bunun dindar kesimlerdeki anlamının İslam adına cihat eden kahraman olduğunu iyi biliyordu. Öbür yandan iktidardaki Adalet Partisi AP yönetimi Erbakan'a bağlantı kuracağı yeni yandaşlar imal etmekteydi. AP yer altındaki dinsel grupları ağır ağır siyasetin içine çekiyordu. Bu grupçuklar eğitim çalışmalarıyla, dinsel yayınlarla, Kur'an kurslarını ve imam hatip okullarını yaygınlaştırmakla, camileri ele geçirmekle ve çoğaltmakla halkın içine dal budak saldılar. Bunlar kesinlikle komünizme karşıydılar ve ABD'nin Türkiye'deki sivil muhafızları gibi davranmaya hazırdılar. Elbette bu dinci muhalefetin fikir babaları da kendilerini destekleyen yönetimleri destekliyorlardı. 1969 seçimlerinde kim desteklenmeliydi? İşte bu sorunun cevabı. Seçimlerde AP desteklenecek. İyi eser verdiği için değil, kötü eser hazırlayanlara zemin açmadığı için. Beklediğimiz insan olarak geldiği için değil, gelmesinden korktuğumuz insan olmadığı ve beklediğimiz insanın gelmesine mahsus iklimi bugüne kadar ürkütmediği, incitmediği, zedelemediği için. İşte bütün bunlar için Demirel'i tutmak nokta nokta nokta. Dipnot. Necip Fazıl Kısakürek, bugün 8 Nisan 1968'den aktaran Süleyman Genç, 12 Mart'a nasıl gelindi? İleri Yayınları 1971 sayfa 157. İş yalnızca oy vermekle de sınırlı kalmıyordu. Başbakan Süleyman Demirel'e karşı olan dönemin etkin güçleri bunlar için birinci düşmandı. Türkiye'deki solcuları komünist göstererek kendilerinin can düşmanı ilan etmişlerdi. 1968'lerde işi silaha sarılarak katliam yapmaya kadar götüreceklerini şöyle dile getiriyorlardı. Aylarca önce yazmıştım. Mart, Nisan, Mayıs aylarında kargaşalık olacak diye. Bunlar bizim beklediğimiz şeyler. Yağlı boyalı sosyalistlerden mi korkacağız? İhtilal yapacaklarmış. Yapacakları varsa görecekleri de var. Türkiye'yi Kore'ye, Vietnam'a benzetemeyecekler. Endonezya'ya benzeyecek Türkiye. Hele silahların konuşma sırası gelsin. Dipnot. Mehmet Şevket Eygi, bugün 16 Mayıs 1968'den aktaran Genç, adı geçen eser, sayfa 157. Türkiye'de sömürü düzenine muhalefet edenlere muhalefet ederek düzende yer kapma savaşı veren dinci muhalefet, planladığı katliamı da dine dayamaya özen gösteriyordu. Amerikan emperyalizminin yanında durmak cihat gibi gösterilmeye başlanmıştı. Dinci muhalefetin düzen yanlısı teorisyenlerine göre din tehlikededir ve bu tehlikede hak, hukuk, adalet, eşitlik, sömürüye son, insanca yaşam diyen solculardan gelmektedir. Solculuğu dinsizlik gibi gösteren bu egemen sınıf teologlarına göre cihada çıkmak artık farz olmuştur. Dönemin teologlarından birisi şöyle diyor: Ey Müslümanlar, bilmiş olunuz ki küfür taarruza geçmiştir. Din, iman, tevhid tehlikededir. Uyumak zamanı değildir. Kurtuluşun iki yolu vardır. Bu yola gidersek selamete kavuşabiliriz. Bu iki yol şunlardır: Allah'a ibadet ve itaat, sonra cihat. Kurtulmak isteyenler Allah'ın rızası dairesine girsinler. Kurtulmak isteyenler Resulullah'ın rızası dairesine girsinler. Kurtulmak isteyenler Kur'an'ın gölgesinde toplansınlar. Kurtulmak isteyenler yüce dine sarılsınlar. Ey İslam topluluğu, ibadetin başı namazdır. Namazdan sonra gerektiğinde malıyla, canıyla, diliyle, eliyle cihat da farzdır. Sizleri namaza ve cihada davet ederim. Dipnot Eygi'den aktaran genç, adı geçen eser, sayfa 164. Görüldüğü gibi din, Allah, peygamber, Kur'an motifleriyle süslenen bu yazı, 18. yüzyıldaki mahalle imamının sözlerini hatırlatmaktadır. Lakin cihat çağrısı ve temel fikir dönemin Müslüman kardeşler hareketinden alınmıştır. Geçmişte Kabakçı Mustafa ve benzerlerinin buna benzer sözlerinde devletin temeli olmasa bile yönetim kademeleri hedef yapılırken, günümüzde bir başka muhalefet kesimi hedef yapılarak geleneksel muhalefet anlayışının bile altına inilmiştir. Mısır ile Arabistan üzerinden gelen, diğer etkilerle güçlenen dinci gruplar mahalleleri ağır ağır kuşatmaya başlıyorlardı. Nurcular çocukları tarikatçı biçimde yetiştirecek sıkı bir eğitime başlamışlardı. Cumhuriyet çocuklarının ülkesine ve halkına, Atatürk devrimlerine bağlılığını simgeleyen ve bu bağlılığı pekiştiren, "Annem beni yetiştirdi" diye başlayan ünlü marşına karşılık Nurcular çocuklara mahalle mekteplerinde şöyle bir marş söyletiyorlardı: "Annem beni yetiştirdi, bu hizmete yolladı. Teslim etti Risale'yi, Allah'a ısmarladı. Boş oturma, çalış dedi, hizmet eyle imana. Sütüm sana helal etmem, çalışmazsan Kur'an'a. Yazdığımız Risale'dir, hep okuruz Kur'an'ı. Biz nurların bekçisiyiz, çiğnetmeyiz onları. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun. Biz bu yoldan döner isek namus bize ağır olsun. Ey nurcular, ey nurcular, ey mübarek kardeşler, size gökten selam eder Allah ile peygamber." Dipnot Eygi'den aktaran genç, adı geçen eser, sayfa 277. Tarikat odalarında gençlerin beyni bu marşlarla ve din adına yazılan akıl dışı ilmihallerle yıkanırken, onlar aynı zamanda iktidara ulaşmak için savaşmak zorunluluğuyla da dolduruluyorlardı. Genel kabul görmeyen, kapalı kapılar arkasında söylenen bu sözler, Şeyh Mürit ağıyla hızla mahallelerde örgütleniyor, yayılıyor, yeni yeni şeyhler ortaya çıkıyordu. Bunların muhalefeti devlet destekli, çıkarcı, düzene yamanan ama düzene karşıymış gibi görünen, sokağın en alt katmanının duygularını kışkırtmayı temel alan bir yapı gösteriyordu. Gerek düşüncede, gerekse ideolojide en ilkele seslenmek bu yapının temel taşıydı. Necmettin Erbakan da bu ilişki içinde bir müritti. O Nakşibendi tarikatının bir üyesiydi. Bu tarikatın Türkiye'deki şeyhlerinden Süleyman Hilmi Tunağan ve onun ardılı olan bir dönemin Adalet Partisi milletvekili Kemal Kaçar izin vermiş ve Erbakan da bu tarikatın düşüncelerini politik planda örgütlemek üzere siyasete soyunmuştur. Erbakan'ı siyasete itenlere göre Süleyman Hilmi Tunağan ölmemiştir. O İsa gibi göğe çıkmıştır ve orada işaretleriyle bizi idare etmektedir. Kemal abinin, yani Kemal Kaçar'ın işaretleri de onun işaretleridir. İşte bu işaretlere göre hareket eden Erbakan, diğer yandaşları gibi önce ana akım olan Adalet Partisi'ne girmiş, zamanla yaygınlaşan taraftarların da itmesiyle ayrı bir politik örgütlenme yaratmak zorunda kalmıştır. Erbakan'ın ilk partisinde, Adalet Partisi'nde yer bulamayan Nakşibendi kesimiyle bu partide ekonomik olarak temsil edilemeyen esnafın bir bölümü yer almıştır. Milli Nizam Partisi'nin adından anlaşılacağı gibi işbirlikçi kapitalist sisteme karşı esnafta ve halk katında ortaya çıkan tepkiyi dile getirmesi dikkat çekmektedir. Bu tepki işbirlikçi kapitalizme karşı milli bir ekonomi önermekle kendisini legalize etmek istemiştir. Milli sözüyle biraz ahlakilik ve çoğunlukla da İslami demek isteyen Erbakan, ekonomik çıkışını da ağır sanayi olarak dile getirmiştir. Çok karşı çıktıkları solcuların emperyalizme esir olmuş bir Türkiye imajına sahip çıkan Erbakan ve arkadaşları, bunu İslam ve ağır sanayi adı altında değiştirerek sola karşı bir başka sol gibi ortada boy göstermişlerdir. Erbakan halkın eşitlik isteğini ve ekonomik ezilmişliğini iyi değerlendirmiş ve bunu geleneksel İslami muhalefetin sloganlarıyla süsleyerek yeni bir siyasi hareket başlatmıştır. Bu durum gerek Milli Selamet Partisi'nde gerekse Refah Partisi'nde küçük değişikliklerle sürdürülmüştür. Bu tavırda Seyyid Kutub'un ilk yıllarının izini görmek mümkündür. Kitlelerin sola yönelmesini önleyen en önemli çıkışlardan birisi olan bu hareket, günümüzde de sıkışan sol siyaset karşısında alt tabakaların sığındığı limanlardan birisi olma işlevini sürdürmektedir. RP'nin adil düzen dediği düzen, kapitalizmin RP tabanının isteğine göre düzenlenme çabasından başka bir şey değildir. Bu düzenlemede işçi kesiminin isteklerinden çok patronların daha fazla mal üretmesi ve bu üretimin koşullarının neye mal olursa olsun sağlanması yatmaktadır. Bugünkü kapitalist düzeni köle düzeni diye suçlayan RP Başkanı Necmettin Erbakan, adil düzen diye bu köle düzenini sürdürmek peşinde olmuştur. Bu gerçek yine bu partinin adil ekonomik düzen broşüründe şöyle dile getirildiğini görüyoruz. Adil düzen bir menfaat çatışması düzeni değil, bir ortaklık düzenidir, bir barış düzenidir. Mesela bir işçi daha çok kazanmak istiyorsa bunun yolunu ne vergi kaçırmakta ne de işverenle boğuşmakta bulur. Paylaşım oranlarının temel esasları anayasayla belirlendiği için ve paylaşım oranları ilmi kriterlere bağlı olarak uzmanlarla saptandığı için daha çok kazanmanın bir tek yolu vardır. O da daha çok üretim yapmaktır. Bu durumda ise kendisi de işveren de devlet de daha çok kazanmış olacaktır. Dipnot Serdar Şen, Refah Partisi'nin teori ve pratiği, sayfa 44. İşte özetle RP'nin adil düzeni budur. İşçiler, emekçiler, üreticiler anayasayla saptanmış bugünkü ekonomik bölüşüm sistemine bağlı olacaklar. Bugünkü bölüşüm sistemi sürecek ancak işçiler biraz daha fazla çalışacaklar. Ama asla kapitalistlerle mücadeleye, hak istemeye kalkışmayacaklar. Fazla çalışıp fazla mal üretecekler. Böylece daha çok kazanan efendileri de işçilere fazla para verecek. İşçileri daha fazla çalışmaya zorlayan bu adil düzen, kapitalistlere hiçbir yaptırım getirmediği için bugün sanayici ve iş adamlarının arayıp da bulamadığı bir ortamı kapitalizme sunacaktır. RP Genel Başkanı Erbakan iş adamlarına seslenirken, adil düzende daha çok kazanacaksınız. Bu kazanç hem kolay hem helal olacak. Biliyorum siz adil düzeni istiyorsunuz ama bunun adını bilmiyorsunuz. İş bu kadar basit diyerek İstanbul Ticaret Odası zenginlerine dikensiz gül bahçesi vaat ediyordu. Gerçekten de işçilerin ve çalışanların örgütlülüğünü, hak arama hakkını çalışma hayatının dışına atmayı temel alan adil düzen programı, bugün bütün ekonomistlerin karşı çıktığı vahşi kapitalizm programından başka bir şey değil. Çalışanlarına kan kusturacak olan bu ekonomik model, İslam'ın geleneksel ahlak ve bölüşüm modeline de asla uymamaktadır. Adil Düzenci Refah Partisi bu sistemi İslamcı bir teorik çerçeveye oturturken, bölüşümcü ve toplumcu Ebu Zer el-Gifari ve Hazreti Ali çizgisine asla gönderme yapmamakta, en fazla yağmacı ve zenginci yani istilacı Arap önderlerine belli belirsiz işaretlerle yetinmektedir. Zaten dünyada İslami ekonomi adı altında dile getirilen modellerinde laf olmaktan ileri gidemediği bugün ortaya çıkmıştır. Dipnot Oliver Roy, Siyasal İslam'ın İflası, sayfa 12. Cami hocası ile mahalle politikacısı tavrını kimliğinde somutlaştıran Erbakan, o zamana kadar kimsenin değer vermediği en altta unutulmuş olan insanlara seslendi. Kendisine seslenildiğini ve böylece de değer verildiğini sanan bu en alttaki insanlar da ona kulak kabarttılar. Dipnot Şerif Mardin Makaleler 3, Türkiye'de Din ve Siyaset. Şerif Mardin, MSP'yi İslam felsefesi yerine Kadı Birgivi'ye kadar giden taşra mahsulü bir püritenizmin ürünü sayıyor. Püritenizm, boş zaman geçirmeyi reddeden, keyif ve boş zaman mekanlarını, kahveler, sinemalar, video kulüpleri, dans salonları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir anlayıştır. Düzenin çözümsüzlüğü yüzünden Erbakan hareketi bir kurtuluş hareketine dönüşme sürecine girdi. Halbuki Erbakan söylediklerine kendisi bile inanmadan halkı kandırabileceği ne biliyorsa meydanlarda rahatça söylüyordu. Bu nutuklarından birisinde faizi kaldırdıklarını belirtiyor ve bunun neticesinde ineklerin bile neşeli neşeli melediğini iddia edebiliyordu. Dipnot Soner Yalçın, Milli Nizamdan Fazilete Hangi Erbakan? Sayfa 160. Bütün dinsel sembolleri ve kavramları en aşırı biçimde kullanan ve politikaya malzeme yapan Erbakan, laikliğe aykırı davranmakla suçlanıyor ama özünde Amerika'ya hizmet eden bir İslam anlayışını savunduğu için iki askeri darbeden de rahatlıkla kurtulup partisini kuruyor, istismarını da sürdürüyordu. Bunun en aşırı örneklerinden birisini de 1990 yılında yaptığı bir konuşmada ortaya koydu. Köylere dağılıp temsilci ve müşahitleri tespit etmek ve çalıştırmayı cihat biliniz. Bunlar çalışırsa cihat ettiklerinden dolayı İslam hakim olur. Cihat delisi olmadan mümin olunmaz. Cihadı takatinizin sonuna kadar yapacaksınız. Oyunuzu RP'ye verin diye üç köye gitmiş birisine ahirette biz sana beş köye gidecek takat verdik. Diğerlerine niye gitmedin, yanacaksın denilecek. Cihat farzı ilk önce eda edilecek farzdır. Bir emir seçip ona biat edip orduyu oluşturmak ilk farzdır. Her ilçede 3, 5, 10 tane insan köylerle ilgilenecek, benim dükkanım var demeyecek. Yeteri kadar çalıştıktan sonra dükkanına ancak gidebilir. Bu kişi dükkanına cihat etmeden giderse olmaz. Abdestsiz namaz kılmak gibi olur. Hepimiz bir günü ve bir geceyi cihada ayıracağız. Bir gece toplantı var, oraya gideceğiz. Şu gün köylere gideceğiz. Hutbe haftalık cihat talimatıdır. Bugün hutbeler böyle değil. Biz nasıl cumamızın telafisi olsun diye zuhri ahir kılıyorsak, her sandık bölgesinde haftalık sohbet yapacağız. Bu sohbette hutbe-i ahirdir. Onları da şuurlu Müslüman, yani refahçı yapacağız. Yapamazsak en büyük suçu işlemiş oluruz. Refah İslami cihat ordusudur. Hepimiz bu orduya asker olacağız. Cihat eden Müslüman alimden de şeyhten de daha üstündür. Ahirette alimden de şeyhten de cihat eden daha üstün cennetlere gider. Ameller niyetlere göredir. Zaraya müşahitler de tespit etmeye, refah iktidar olsun diye gitmeye niyet ettiğin zaman 6 milyar insanın cehennemden kurtulmasına vesile olmuş gibi sevap alırsın. Şu toplantıya gelmek ne demek bir bilsen, şuraya sürünerek gelirsin. Bir cihat ne kadar oruca denk? Sizin her gün oruç tutmaya, her gün namaz kılmaya gücünüz yeter mi? Sen RP'ye hizmet etmezsen hiçbir ibadetin kabul olmaz ve diğer partileri destekleyen ve batağa düşen insanların sorumlusu sensin. Çünkü başka türlü Müslümanlık olmaz, başka türlü kurtuluş yok. Bütün ehli sünnet vel cemaat olarak refahın emrine itaat edeceğiz, bu orduya dahil olacağız. Olmayanlar patates dinindendir. Dahil olmak kalben niyet etmektir. Refah bu ordudur. Bütün gücünle bu ordunun büyümesi için çalışacaksın. Çalışmazsan patates dinindensin. Cihat emrine uymak farzdır. Refah cihat ordusu, ona katılmak zorundayız. Sen gözünle emirin günah işlediğini görsen bile emire itaat edeceksin. Mesela içki içtiğini gördün. Sonra da ayıkken sana geldi, emir verdi. İtaat edeceksin. Herkes bölgesindeki RP'nin başkanına itaat edecek. Şeyh tarikatın öncüsüdür. Ders tarifini anlatır. Şeyhler de cihat emrine itaat etmek zorundadır. Cihatta asker vardır, kumandan vardır. Şeyh de bir askerdir. Cihat etmek için mutlaka karargaha bağlı olacağız. Aksi takdirde tefrika olur, bu haramdır. Bu cahillerin yapacağı iştir. İslami bir hizmet yapmak için karargaha gelip nasıl yapacağımızı soracağız. İtaat edeceğiz. Uygun görülürse emredilip yapılır. Uygun görülmezse yapılmaz. Cihada para verilmeden Müslüman olunmaz. Kişinin Müslümanlığı cihada verdiği parayla ölçülür. Bir Müslüman zekatını götürüp fakire veremez. Zekatını beytül mala, cihat ordusunun karargahına verecektir. Sen kendi kendine zekat veremezsin. Beytül mal dağıtır. Parti çalışmaları için zekat parasından harcama yapılır. Zara'ya ilçe müşahitleri seçmeye gideceksin. Atladın arabaya, arabanın benzini yok. İşte bu zekat parasıyla arabanın benzinini alabilirsin. Zekatı refaha vereceğiz, o uygun yerlere dağıtacak. Bunu böyle yapmakla zekatın kimin tarafından verildiği belli olmayacak. Daha çok sevap alınacak, alanın kalbi refaha ısınacak. Böylece insanları refaha, yani İslam'a çeviriyoruz. Biz Müslümanız. Biz Kur'an'ı hakim kılmak isteyene gideceğiz. Hepimiz refahçı olmaya mecburuz. Çünkü cihat ediyoruz. Bize ayrı çalışalım, bunlar çalışmıyor diyemezsin. Boynun kılıçla vurulur. Refahçı olmadan Müslüman olman mümkün değildir. Niye refahçı olmak zorundayız diye sorarlarsa, bu namazı niçin kılıyorsam onun için refahçı olmak zorundayım diyeceksin. Cihat farzı bu orduya katılmadan ve biat etmeden olmaz. 6 milyar insan refahçı olmak zorunda. Madem ki Müslümansın, refahçıyım demelisin. Refahçı olmakla oturduğun yerden sevap alıyorsun be akılsız adam. Şuurla refaha çalışan cennete gidiyor. Neden? Çünkü refah demek Kur'an'ın nizamını hakim kılmak demektir. Sen herkese faydalı olmaya mecbursun. En faydalı olan cihad edendir. Aklı başında hiçbir Müslümanın kabul etmeyeceği görüşler ileri süren ve Refah Partisi ile Müslümanlığı aynı gösteren bu anlayış, bir yandan şeriat düzeni getirmekten söz ederken, bir yandan da modern yaşamın dayatması karşısında halka belli etmeden tavizler vermektedir. Dipnot: 1954 yılında Demokrat Parti'nin yarın yapacağı mitinge katılmayacak olanlar ve muhalif partinin üyeleri münafıktırlar, kafirdirler diyen Vaiz Fevzi Boyar ile Necmettin Erbakan aynı şeyleri söylemektedir. Bakınız Çağlar Kırçak, Türkiye'de Gericilik, 1950-1990, sayfa 55. Bu konuşmadaki temel terimler ve bakış açısı Necmettin Erbakan'ın artık iyice Müslüman kardeşler etkisine girdiğini göstermektedir. Refah Partisi Erbakan'ın ağzından daha önce NATO'ya, Gümrük Birliği'ne, faize, Amerika'ya karşı olduğunu söylerken, 1995 genel seçimleri öncesinde NATO'ya, Gümrük Birliği'ne, faize karşı olmadıklarını açıklamak zorunda kalmıştır. 24 Aralık 1995 seçimlerinden sonra da Erbakan hükümet kurabilmek için ilkelerinden açıkça taviz vermeyi sürdürmüştür. Bu oportunist, yani fırsatçı tavrını bile yandaşlarına kabul ettirmeyi başarmıştır. Erbakan'ın Refah Partisi iktidara ulaşmak için her yolu kullanmayı mubah sayar hale gelmiştir. Bu da tarikat içinde bazı eleştirilerin doğmasına yol açmış. Nakşibendi tarikatının son lideri Esat Coşan, Erbakan'ı tarikat kurallarına uymamak ve disiplinsizlikle suçlamıştır. Erbakan iktidarı hedefleyen tavrı ve kitle desteğiyle Esat Coşan'a yukarıdaki konuşmasıyla cevap vermiştir. Tarikatlar günümüzde iktidarlarla iç içe geçerek düzenin nimetlerinden, bir an önce yararlanma yarışında olduklarından, Refah Partisi ile genelde ayrı düşer duruma geldiler. Refah Partisi'nin iktidara aday olur hale gelmesiyle bu kez aynı grupların Erbakan'a yanaşmalarından söz edilebilir. Zaten sağlam düşünce yapısı ve derin çözümlemeleri bulunmayan sünni tarikatların Erbakan'a bugün karşıyken yarın onunla birlikte olmaması için bir neden de yoktur. Devletin ve emperyalizmin işine gelen dinsel modifleri yüceltme ve halkı bununla avlama işini Erbakan başarıyla ve korkusuzca yapmıştır. Sorun Türkiye'de hızla boşalan kırlara karşı nüfusu artan kentlerde bu istismarı kimin daha ustaca yapabileceği gibi çarpık bir noktaya varmıştır. Bu yüzden günümüz Türkiye'sinde merkez sağdaki partiler de Erbakan taklitçisi haline gelmişlerdir. 20. ayının sonu. Sayfa 203.